Ayrım 2.
Aynı zamanda yatak olabilen kanepeye oturdu ve bir düğmeye basınca içinden sahte ağızlıklara sokulmuş sigaralar çıkan kutudan bir sigara alıp Alaaddin'in lambası biçimindeki çakmakla yaktı. Durum ümit verici değildi. Yerdeki halı mobilyalara hiç uymuyordu. Düğün hediyesi. Ne yapalım? İstediğimiz gibi halı alacak paramız yoktu. Sigarasını yaprak biçimi gümüş tabloda söndürdü. Karım kızacak. Bu tablolar neden duruyor öyleyse? Bilinmez. Çalışma masasına yaklaştı. Kaya'nın ayrı bir çalışma odası var. Orada ne çalışıyor? Bilinmez. Ben ne çalışıyorum? Mektubu okuyorsun ya. Öyle ya. Selim'in yazdığı satırlara eğildi yeniden. Olay böyle bir ortamda başlamıştı. Aslında buna olay bile denemezdi. Turgut, yani bir bakıma bir zamanlar onun en iyi arkadaşı, olayı gazeteden, yani olayları veren bir organdan öğrendiği için olay diye adlandırılabilirdi bu durum. Turgut yeni uyanmıştı. Her sabah kapıcının kapısının altından attığı gazetenin hışırtısını bekliyordu. Sesi duyunca karısını uyandırmamaya çalışarak uyuşuk hareketlerle terliklerini aramış, sonra yavaşça olaya doğru bilmeden yönelmişti. 7. sayfada bir cinayet haberinin sonunu ararken birden çarpmıştı olay gözüne. Sonra karısı yatakta sarılarak onu teselli etmişti. Bu gece de erken yattı beni rahatsız etmemek için. Rahmetliyi dilediğim gibi düşünebilmem için. Kendine düşeni yaptı fazlasıyla. Erken yatmasının başka bir nedeni de yarınki direksiyon kursu. Ben de yatıp uyumalıyım. Herkes yatıp uyumuştur. Benden başka kimse bu mektubun anlamını düşünmüyor. Kaya şimdi çalışma odasında olsaydı ne yapardı? Üniversiteli kızların soyunmasını seyrederdi. Hele bir tanesi varmış, her gece bacaklarını duvara dayayıp karısından gizli, yani kaçamak. Ben de kaçamak yapıyorum şimdi. Karımdan gizli Selim'i düşünüyorum. Hayır, gizli değil. Biliyor kimi düşündüğümü. Gene de bir gizlilik var. Ne düşündüğümü, nasıl düşündüğümü bilmiyor. Selim'i ve kızların bacaklarını. Selim de olsaydı seyrederdi. Ben de seyrederdim. Olmuyor. Düşünce suçları, kaçamaklar artıyor. Ayağa kalktı, salondan çıktı. Koridorun duvarına tutunarak karanlığa geçti. Yatak odasının kapısını itti. Uyuyan karısını seyretti ışığı yakmadan. Hayır, hayır. İpek yorgan hışırdadı. Karısı uyanır gibi oldu. Uyusaydın artık diye mırıldandı yorganın içinden. Biliyorsun. Biliyordu. Kaçamak sona ermeliydi artık. Turgut o sırada tehlikeyi göremiyordu. Gene de bitmesi gerektiğini seziyordu bu olaya olan ilgisinin. Kaya'nın karşı binadaki yarı aralık kırmızı perdelerin arkasını merak etmesinden öte daha büyük bir tehlikeydi bu. Çıplak bir bacağın görüntüsüyle yatışan ilgiden daha keskin bir şey, bir düşünce, geriye doğru giden bir merak. Selim olsa sabaha kadar uyumaz, düşünür dururdu. Ben olsam yatardım. Üniversitede okurken de ben gece yarısı olunca yatardım. O çalışmasını sabaha kadar sürdürürdüm. Saçların dökülüyor, uykusuz çalışmaya dayanamıyorsun. Oğlum Turgut, ihtiyarlıyorsun. Uykusuz kalabilmen sinir kuvvetinden. Benimki adale kuvveti. Kollarıyla Selim'i soluksuz bırakıncaya kadar sıkardı. Sen birden çökeceksin Selim. Çünkü neden? Çünkü için boş senin. Birden kollarımın arasında için boşalacak. Birden üçüncü boyutunu kaybedip bir düzlem olacaksın ve ben de seni duvarda bir çiviye asacağım. Havaya kaldırdığı Selim'i duvara sürüklerdi. Siyah saçlarından yakalayarak başını duvara dayar, dökülmeyen saçlarından asacağım seni diye bağırırdı. Erkeğin kılları göğsündedir oğlum Selim. Hemen gömleğini çıkarır ve boynuna kadar bütün gövdesini kaplayan kıllarını gösterirdi Selim'e. İğrençsin Turgut. Sen onları üniversite kantinindeki kızlara göster. Kapat şu ormanı. Bir erkeğin yanında soyunmasından sıkılırdı Selim. Beni aşağılara çekiyorsun Turgut. Senden kurtulmalıyım. Turgut pantolonunu da çıkarır, kollarını açarak bağırırdı. Ben senin bilinçaltı karanlıklarını ittiğin ve gerçekleşmesinden korktuğun kirli arzuların. Ben senin bilinçaltı ormanlarının tarzanı. Yemeğe geldim seni. Benden kurtulamazsın. Ben senin vicdan azabınım. Bağırma, anladık. Benim vicdan azabım bu kadar kıllı olamaz. Ruh bilimci tarzan, lütfen giyin. Karısına karşılık vermeden yavaşça yatak odasından çıktı, kapıyı kapadı. Koridorda yürürken kollarını havaya kaldırdı. Esir Selim, esir diye mırıldandı. Selim'in zevkle bağıran sesini duyar gibi oldu. Yenildin demek koca ayı. Evet, yenildin. Bu yenilginin tarihini hep birlikte bir kez daha yaşıyoruz. Kurtuluş Savaşı'nın ateş ve dehşet dolu günlerinden biriydi. Mühendishane-i Bevre-i Hümayun'un 3. sınıfında talebeyken gönüllü olarak askere yazılan genç mülazim Selim Efendi, Afyon dolaylarında Kartaltepe mevkiinde tek başına mevzilenmişti. Düşman kurnaz bir kalabalıktı. Mülazımı evvel Selim, boynunda bir kayışla asılı duran dürbünü eldivenlerini çıkarmadan eline aldı. Gözüne götürdüğü bu optik aletin okülerlerini iki parmağının iki zarif hareketiyle çevirerek görüş alanı için aldığı düşmanın görüntüsünü netleştirdi. Artık bütün hazırlıkları tamamdı. Düşman hatlarını gözetliyordu. Üsküdar'da, Soğan Ağası'nda, mini mini bir çocukken ahşap konaklarının tavan arasında hayal etmiş olduğu an nihayet gelip çatmıştı. Sadece 3000 kişi diye söylendi. Sonra Tarzan gibi "Oo!" diye 3 kere bağırdı, yumruklarıyla göğsünü dövdü. Düşman neye uğradığını şaşırmıştı. Silahlarını yere atarak kaçıyorlardı. Askerin başındaki Yunan zabiti, Türk'ün bu gücünü göstermesi karşısında yerinden bile kımıldayamamıştı. Kollarını havaya kaldırdı. Avuçlarının içinde eldivenin kapamadığı iki delikten teni görünüyordu. Turgut, "Yesir, yesir!" diye bağırdı. Bir yandan da işaret parmağıyla muhayyel eldivenin boş bıraktığı avuç içi derisini gösteriyordu. L biçimi salona döndü, Maroken taklidi plastikle kaplı rahat koltuğuna oturdu, bir düğmeye basarak koltuğu geriye itti. "Yakalandın Turgut, kendini ele verdin." "Neden Selim?" "Nasıl olur, tam şirketin muhasebecisinden 10.000 peşin 25.000'e bir araba almak üzereyken, tam direksiyon kursuna başlayacakken, tam bir kat parası biriktirmenin gerekliliğini düşünürken beni kandıramazsın Selim, işime burnunu sokamazsın." "Ben soğukkanlılığımı korumasını bilirim. Sen söylemez miydin utanmadan duygusuzluğumla övündüğümü? 10 yıl önce olsaydı belki biraz daha düşünürdüm. Belirsiz tehlikelerden korkmazdım. 10 yıl önce olsaydı Oblomov'u okuduktan sonra beden hareketlerine başlamamam gibi gene bu sarsıcı olayla kımıldardım yerimden belki. Kımıldardım da ne yapardım? Hiç. Biraz huzursuzluk duyardım herhalde. Eski bir yara yerinin sızlaması gibi bir şey. Oblomov'u ve beden hareketlerini unuttum. Kendimi çabuk toparladım. Bilinmeyen yüz binlerce kız içinde üniversite kantininden birini seçtin kendine ve ona okuduğu kitapları sordun ve karşında oturup susmasını seyrettin. Evet, öyle oldu Selim. Ne kötülük görüyorsun bu davranışımda? Bir şey dediğim yok Turgut. Evlenirken de bir şey söyledin mi? Bize çok uğramadın evlendikten sonra. Size mi? Siz kimsiniz? Ben, Nermin, çocuklar. Ben sizi bilmiyorum, seni tanıyorum. Evinize alışamadım herhalde. Eşyalarınıza alışamadım. Yadırgadım onları. Salon salamanjeyi, deniz gibi büyük ve kavuçu köpüklü yatağı olan karyolayı, aynı takımın yıldızlı gardrobunu ve gene aynı takımın şifon yerini ve gene aynı takımın tuvaletini sevemedim. Evinizde Türkçe bir şey kalmamıştı. Bana anlayış gösterecek yerde büfeyi gösterdin. Kelime oyunu yapıyorsun Selim. Benim bütün işim oyundu, bunu biliyorsun Turgut. Hayatım ciddiye alınmasını istediğim bir oyundu. Sen evlendin ve oyunu bozdun. Bütün hayatımca nasıl oynayabilirdim? Sen de dayanabildin mi? Sen de ürkütücü bir gerçekle bozdun bu oyunu. Herkesin belirli bir işle uğraştığı bu kocaman dünyada yalnız başına oradan oraya sürüklendin canım kardeşim benim. Necati'nin işi oyun yazmaktı. Küçük burjuva alışkanlıklarını yeren son oyununu hatırlıyor musun? Oyunun yarısında çıkmıştım. Sen bütün oyunların yarısında çıktın aslında. Necati'nin oyunu 450 kere oynandı ve Necati de bir kat aldı kazandığı parayla. Senin işin neydi onların arasında? Ne yapıyordun? Hiçbir işim yoktu. Bu nedenle sevmezlerdi seni işte. Bu nedenle aldırmadılar sana. Senin ne işin vardı orada? Herkesin işine karıştın işin olmadığı halde. Ölmek bile kendilerine böyle bir görev verilenlerin işidir. Kendine oyunlar buldun. Başkalarının katılıp katılmadığına aldırmadığın oyunlar. Herkesi yargıladın bu oyunlarda. Bu arada beni de yargıladın. Bana da haksızlık ettin. Ben de bir oyun yazsam sonunda haklı çıkmak için kendini öldürdüğünü söylesem. Bu oyunu sevmedim Turgut. Ben oyunlarda bana saldırılmasını sevmem. Ben oyun istemiyorum artık. Ne oyun ne de gerçek. Senin ölmen gibi bir gerçek beni sarsmamalı Selim. Ayağa kalktı. İnsan gerçeklere karşı durur. Yaşar ve olduğu gibi olmayı sürdürür Selim. Ayrıca bu mektubu bana yollamadın. Bana böyle bir görev verilmedi. Benim işim değil bu. Benim işim değil. Mektubunu 10 kere okudum. Bir sonuca varamadım. Başka türlü bir yaşantın olabilirdi Selim. Seni istemeyenlerin dışında bir düzen kurabilirdin. Bu sözlerimle belki bir şeyler kaybediyorum Selim diye yüksek sesle söylendi. Saat 3'e geliyordu. Turgut'un kafası karışıyordu. Olayın iyi başlamadığını seziyordu. Neye göre iyi? Bilemiyordu. Benim işim değil diye mırıldanarak yatak odasına doğru yürüdü. 2. Turgut ertesi sabah çok erken uyandı. Güneşin ilk ışıkları odaya yeni doluyordu. Sıkıntılı rüyalar görmüştü. Neler gördüğünü toparlamaya çalıştı. Selim'le ilgili bir olay hatırlayamadı. Bütün gece uğraşmış olduğu bir konunun rüyasına girmemesi garip geldi ona. Sersem gibiyim, biraz daha uyusam diye düşündü. Yanında yatan karısına baktı. Nermin'in vücudu yorganın kıvrımları arasında kaybolmuştu. Yalnız saçları görünüyordu. Yorgan hafifçe inip kalkmasa yatakta canlı bir varlık olduğunu anlamak zordu. Belki de gerçekten yoktur. Yanımda yatan bir saç demetinden ibarettir. Yorganın altından elini uzatarak karısının tenine dokundu. Yazık. İnsanlar düşüncelerimize uygun biçimler almıyor. Karısına sırtını döndü. Kolunu yataktan aşağı sarkıttı. Hayat düşünceleri tutan bir hapishanedir. İnsan can sıkıcı bir saç demetidir. Ben de akılsız bir robotum. Uyuyakaldı. O kısa sabah uykusunda çok uzun bir rüya gördü. Rüyasında büyük bir çayırda bekliyordu. Yoksa bir tarla mıydı? Belki de bir meydandı. Çünkü büyük bir saatin altında duruyordu. Hayır, meydan değildi, çayırdı. Çünkü her yandan papatyalar açmıştı. Papatyaları çok iyi hatırlıyordu. Elinde bir karanfil demeti birini bekliyordu. Nermin'le daha evlenmemişti. Evet, onu bekliyordu. Nermin gene geç kaldı diye düşündü. Oysa Nermin hiç geç kalmazdı. Güneş ekinlerin saplarında ışıldıyordu. O halde bir tarla olmalıydı. Çevresine baktı. Uzakta koyu bir orman vardı. Gökyüzü parlak ve bulutsuzdu. Koyu renk elbisesini giymişti. Kendini görüyordu. Koyu renkli orman, uçsuz bucaksız buğday tarlasının içinde, demek bir buğday tarlasıydı, bir leke gibi duruyordu. Birdenbire ormanın içinden bir kalabalık çıktı. Koyu renk bir kalabalık. Turgut gibi onlar da koyu renk elbiselerini giymişler. Sonra ekinlerin arasında kayboldular. Elindeki demeti yere atarak kayboldukları yöne doğru koşmaya başladı. Nedense çok yorgundu. Bir türlü ormana ulaşamıyordu. Birden karşısına çıktılar. Yüksek ekinlerin arasından Turgut'a doğru gelmişlerdi demek. Ellerinde kayışlarla tuttukları bir tabut vardı. Demek bugün gömeceksiniz dedi onlara. Adamlar tabutu yere bıraktılar. Ceplerinden kara mendiller çıkarıp terlerini sildiler. Turgut yüzlerini hatırlayamıyordu bu adamların. Bir süre karşı karşıya durup konuşmadılar. Sonra adamlardan biri bu kadar paraya yapılmazdı bu iş dedi. Bize bu kadar ağır olduğunu söylememiştin. Ben de bilemedim diye çekinerek karşılık verdi Turgut. İnsan ölünce çok daha hafif olur sanmıştım. Turgut'a bakmadan konuşuyorlardı sanki. Onu bilemeyiz dedi bir başkası. Artık gömmek de sana düşüyor beyim. Geç kaldık zaten. Haşim Bey'in cenazesi kalkacak daha. Karısı yeşiller giymemizi istiyor. Gidip bir de elbise değiştirmek var. İri yarı olanları dönüp gittiler. Onların çekilmesiyle Turgut'un daha önce göremediği çok küçük birkaç adam ortaya çıktı birdenbire. Kısa boylu ve şişman adamcıklar. Hüküm okunuyor diye bağırdı içlerinden ince sesli biri. Herkes ceketini ilikleyerek tabutun çevresini sardı. Keskin güneşin sertliğine rağmen yüzler seçilmiyordu. Belli belirsiz kıpırdanmalarından bir hazırlık yaptıkları anlaşılıyordu. Ne hükmü? Ölen adamdan daha ne istiyorsunuz diye bağırdı Turgut ya da ona bağırıyormuş gibi geldi. Sesini duyduklarından kuşkuluydu. Cebinden bir kağıt parçası çıkarmaya çalışan adama doğru atıldı. Ayağı tabuta takıldı, yere düştü. Tabut bu çarpmayla yerinden oynadı ve hemen yanındaki çukura yuvarlandı. Demek çukur varmış. Demek Turgut'un düşündüğünün bilmeden istediğinin tersini hep dışarıda, güneşin altında ve papatyaların arasında kalamayacaktı Selim. Tabut ne kadar hafifmiş diye düşündü. Yalancı herifler. Boş yere yarım bırakıp gittiler işi. Ayağa kalktı. Küçük adamlar da kaybolmuştu. Çukura baktı. Derin, karanlık ve biçimi belirsiz bir çukurdu bu. Tabut görünmüyordu. Bu karanlık kuyunun çevresinde dolandı. Yeni kazılmış toprağın çimenlerle birleştiği yere bir taş dikilmişti. Taşın üstünde kabartma bir yazıt vardı. Hiç olmazsa yazıt koymayı düşünmüşler bu çarpık taşın üstüne. Düzgün bir yazı olsa. Taşa yaklaştı, okumaya çalıştı. Kargacık burgacık harfleri zorlukla söktü. Turgut Özben, 1933-1962. Geriye sıçradı. Hayır, olamaz. İçinin boşaldığını hissetti birdenbire. Göğsünden midesine, oradan da bacaklarına doğru bir kayıp gitimi. Hayır, Selim olmalı. Ben Nermin'le buluşacaktım. Birden yanında Selim'i gördü. Tarifsiz bir korkuya kapıldı. Acaba... Bütün gücüyle çenesini oynatmaya çalıştı. Doğru mu bu Selim? Nasıl olur? Sen de biliyorsun ölmediğimi değil mi? Yoksa ikimiz de öldük mü? Selim başını salladı. Nasıl anlamamıştı? Demek tabut bunun için hafifmiş. Ama ben o kara adamları gördüm, konuştum onlarla. Selim gene başını salladı. Onlar seni görmediler ki. Parayı az bulduklarını söylediler ama. O sözler sana değildi. Ceza memuruyla konuşuyorlardı. Kendi ölümünü üzülmekle birlikte Selim'i gördüğüne sevinmişti. Belki o da ölmemiştir diye düşündü. Peki hüküm neydi Selim? Kimin hakkındaydı? Benim mi senin mi? Bilmiyorum dedi Selim. Her zaman söylemezler. Zaten bilinen beylik sözlerdir. Her hükümden birkaç kopya çıkarırlar. Aynı günde gömülenler için okurlar. Çok merak ediyorsan Haşim Bey'in törenine gider öğreniriz. Hayır, sen anlat. Selim omuzlarını silkti. Hepsi aynıdır dedim ya. Turgut içinde ifade edemediği tatlı bir duygunun varlığını duyarak direndi. Hayır, sen gene anlat Selim. Sen başka türlü söylersin. Sen anlatınca beylik olmaz. Selim gözlerini ileriye, çimenlere, papatyalara ya da onlardan öteye hiçbir şey görmüyormuş gibi hep Turgut'un onu hatırladığı gibi dikerek kısa bir süre sustu. Sonra parmaklarını saçlarının arasında gezdirdi ve yarım bıraktığı bir sözü tamamlıyormuş gibi konuşmaya başladı. Bizim için hüküm hep aynıdır, kısa bir hükümdür. Beklediğimiz ve inanamadığımız bir hüküm. Yalnız bizim için çıkarıldığını sandığımız, oysa sayısız kopyası olan ve ayrıntılara inmeyen bir hüküm. Biraz para verilince, biraz tatlı davranınca yumuşayan ve gene de aslında hiçbir biçimin bizim için önemi olmadığını bildiğimiz bir hüküm. Turgut kendini acıyordu. Ölümün getirdiği durgunluğu yırtmak istiyordu. Bir yararı dokunuyor mu bizlere? Selim başını salladı. Öldükten sonra neyin yararı dokunur ki? Doğru. Durumu kabul etmeye başlamıştı. Kendine ve bilemediği, tanımlayamadığı şeylere acıması artıyordu. Bir yandan da bu durumdan kurtulmak için yüreğini acıtan bir çaba göstermeye çalışıyordu. Papatyalar diye söylendi Selim. Papatyalar, burada o kadar çok var ki. Ter içinde uyandı. Görünmeyen iplerle bağlandığı yataktan kendini ayırmak için ona dayanılmaz bir ümitsiz gelen bir çırpınma, bir hayata dönme isteğiyle kıvranıyordu ya da kıvrandığını sanıyordu. İçinde bir yerde artık hiç hareket edemeyeceğini hissediyordu. Gene içinde bir yer, bir duygu kendini bütünüyle bırakmasına engel oluyordu. Bir kıpırdayabilse tekrar yaşayacaktı. Birden bir oluştan başka bir oluşa geçmenin ölçülemeyen süresi içinde kendine geldi. Hiçbir şey düşünemedi. Güneş odayı doldurmuştu. Göz ucuyla yanına baktı. Karısı kalkmıştı. Yarı aralık kapıdan çocuklarının sesleri geliyordu. Bu sesler ve odayı kaplayan güneş onu yavaş yavaş ısıttı. Ne oldukları pek anlaşılamayan fakat hayata ait sesler rüyanın verdiği katılığı yumuşattı. Yattığı yerden doğruldu. Henüz başka bir ülkenin kolayca kırılabilen bir varlığı olmanın endişesiyle yavaşça kalktı. Pencereye yaklaştı, perdeyi hafifçe aralayarak dışarı baktı. Karşı evlerin Turgut'a sırtını dönmüş arka cepheleri, çizgilerini yumuşatmayı bilememiş kütleler, çirkinliklerini, rüyadan yeni uyanmış bir insana sadece var olmalarıyla unutturan gerçek hacimler. Turgut bütün bunları o sırada mı düşündü, yoksa sonradan o anı hatırladığı zaman öyle düşündüğünü mü sandı, bilemedi. Çünkü o zaman henüz Oldrik yoktu. Henüz durum bugünkü gibi açık ve seçik, bir bakıma da belirsiz değildi. Bir cümle kaldı yalnız aklında. Güzel bir gün ve ben yaşıyorum. 3. Siz hiç merak etmeyin dedi adam. 10 derste bu işin üstesinden gelirsiniz. Kimlere öğretmedik ki biz bu mereti? Biz de az dayak yemedik ustamızdan. Cehalet be ağabey, cehalet işte. Senin gibi münevver bir vatandaş olsaydım hiç zahmet çekmezdim vallahi. Turgut önündeki direksiyona belli etmek istemediği bir çekingenlikle bakıyordu. Kimse sezmeden, korkusunu fark etmeden bu inatçı ve onu tanımayan sertlikle nasıl uyuşabilecekti? Öğrendikten sonra bütün zorluklar geride kaldıktan sonra vücudun her parçasında başlangıçta bu makine kadar kör ve inatçı olan direnmenin yumuşadığını, dokunmanın mümkün olduğunu gördüğü zaman yazık ki geçiş süresini unutuverir insan. İleride yeni bir denemeye girmek üzere olduğu anda hiçbir yararı dokunmaz ya da dokunmayacakmış gibi gelir yaşanmış olanın. İnsanlar da bırakmazlar ki, en yakınınız bile otomobilin arka kanepesinde oturan karınız bile. Bile ne demek? Özellikle en yakınınız sizi aptalca bir yarışma duygusuna sürükler. Turgut da kendini sesini çıkarmadan arkada oturan ve sinirine dokunan bir anlayışlılık içinde görünen karısıyla gizli bir yarış içinde görüyordu. Kadınlarda el ustalığı isteyen işler için aptalca bir yarışma duygusu vardır zaten diye düşündü. Erkeklerin başka konularda onlara üstün ve yukarıdan bakarmış gibi görünen tavırlarını çekemezler. Bu çeşit yarışmalarla acısını çıkarmak isterler böyle küçük görünmelerin. Bir yandan da her şeye rağmen savunmasız ve narin olduklarını gösteren yapmacıklarını elden bırakmazlar. Canım, şu ipi şuraya takar mısın? Canım, senin boyun yetişir ya da sen benden kuvvetlisin. Yani senin bütün üstünlüklerin basit ve hayvani temellere dayanır. Sonra küçük bir aksama olunca, dur canım bir de ben denesem sahteliği. Uzun boylu hayvan, beni kuvvetli kolların alıp götürdün. Şimdi bir çamaşır ipini takamıyorsun işte. Karı kocanın birbirleriyle ve çevreleriyle durmadan yarışmasını anlamıyorum demişti Selim Turgut evlenmeden önce. Belki onlar farkında değil. Oysa bana bu davranış hayatı cehenneme çevirmek gibi geliyor. Ne yapalım canım Selim? Nermin'in şu anda bu işi benden iyi yapma arzusuyla tutuşmasına nasıl engel olalım? Hadi Turgut göster kendini. Yut şu direksiyonu. Solundaki pencerenin camını indirdi ve kolunu kapıya yaslayarak dışarı baktı. Talim alanı ağaçsız bir tepenin altında beceriksizce tesviye edilmiş bir yolla çevrelenmiş toprak bir arsaydı. Tembel bir ilkbahar güneşi toprağı ve insanı ısıtıyordu. Zemin kuru ve tozsuzdu. Toprak yolun üstünde ağaçların ezmediği ve iyi düzeltilmemiş yerlerde papatyalar büyümüştü. Selim'le kır gezintilerimizde topladığımız papatyalar. Başlasan artık vakit geçiyor diye seslendi karısı arkadan bir yerde. Bir koşuda yanındaki yarışmacıların sinirini bozmak için çıkış yerine hesaplı bir telaşsızlıkla yaklaşan, çevresini bilinçli bir anlamazlıkla süzen bir atlet gibi hareket etti. Elini yavaşça aşağı indirdi, kontağı açtı. Henüz alışkın olmayan ayaklarıyla gaz ve debriyaj pedallarını ayarlamaya çalışarak yavaş yavaş arabayı yürütmeye başladı. Yaşa ağabey vallahi, nasıl hemen kaldırdı arabayı değil mi abla? Senin aklından geçmeyen ya da yakıştıramayacağın düşünceler içinde abla. Nermin karşılık vermedi. Ben arabayı kaldırmaya çalıştığım ilk gün ustamdan nasıl bir yumruk yemiştim sırtıma. Az kaldı direksiyon göğsüme giriyordu. Direksiyonu az sağa çevir, sağdan gidelim yoldaymışız gibi. Çok yapışma direksiyona, biraz serbest bırak. Şoförün övücü sözlerini bırakması Turgut'u biraz sinirlendirdi. Adamın uyarmalarını azaltmak için bütün gücünü toplamaya çalıştı. Vücudunun her noktası gergin bir korku içindeydi. Üstüne çöken bu alışık olmadığı baskıya karşı koyuyordu. Turgut, kaslarında bilinmeyene karşılık isyan geçinceye kadar bu korkulu gerginliğin azalmaması gerektiğini biliyordu. Bütün gücüyle bir yandan vücudunun isyanına karşı koyuyor, bir yandan da bu çatışmayı yanındakilere sezdirmemek için sonradan ona gülünç gelen aşırı bir itina gösteriyordu. Bu gergin öğrenme devresi geçince de arkadaşlarına kendini küçümsermiş gibi bir tavır takınarak anlatacaktı bu durumu. İlk korkunun yaşandığı zamanın ağırlığından kurtulmak için o anın güzelliğini bozacak, ona ihanet edecek ve başarmanın kolaylığını yaşayacaktı. Bu işlere yatkınlığını ileri sürecek, övünecekti. Turgut bütün bunları bilmiyordu o sırada. Biraz daha dişini sıkması gerektiğini biliyordu sadece. Birden arkaya döndü ve gerçekten sanıldığı kadar zor bir şey değilmiş dedi. Bu işin sanıldığı kadar zor olmadığını söyledikten kısa bir süre sonra elinin altındaki direksiyonun küçüldüğünü hissetmeye başlamıştı gerçekten. O kadar kısa bir süre ki Turgut söylediklerine inanmakta zorluk çekmedi. Oturduğu yerde hafifçe kımıldadı. Sırtı ter içinde kalmıştı. Belli etmeden vücudunu hafifçe oynatarak terli sırtını gömleğinden ayırdı. Yumuşak bir hava dalgası araya girerek terini kurutmaya başladı. Kendinden memnun gülümsedi. Papatyalar ne güzel değil mi Nermin? Evet, direksiyon elinin altına sığdırabildiğin anlaşılıyor. Anlamamış gibi başını arkaya çevirdi. Efendim? Önüne bak, yoldan çıkarsın sonra. Tekrar, efendim dedi. Şımarık şımarık sırıttı.